28 Nisan 2016 günü geldiğim Pakistan'da başkent İslamabad, Afganistan sınırındaki Peşaver, ülkenin liman şehri Karachi ve Pencap eyaletinin başkenti Lahore'da okulları gördüm. Pakistan'daki okullar 1995 yılında açılmaya başlandı. Ekonomist dergisinin 6 Mart 2008 tarihli yazısında ifade ettiği gibi Pakistan'daki bu okullarda okuyan öğrenciler en son teknolojiyle kurulmuş olan bilim laboratuvarlarından istifade ediyorlardı. Pakistan'da 2007'de 13 hizmet okulunda 3000 öğrenci okurken 2016'da 30 okuldaki öğrenci sayısı 10.000'i aşmıştı. 50 binden fazla özel okul olduğu söylenen Pakistan'da 30 hizmet okulu başarılarını kanıtlamışlardı. Bu okullara Pakistan devletinin en büyük nişanı olan fedakarlık ödülü verildi. 4 Mayıs 2008'de New York Times Pakistan'daki hizmet okulları hakkında birinci sayfadan bir makale yayınladı. Gazete, okullar Batı ile birlikte var olmaktan rahatsızlık duymayan bir İslami bakış sayesinde mutedil bir İslam'ı sunuyor diyordu. Kardeşi hizmet okulunda okuyan Pakistanlı New York Times muhabirine şöyle diyor. Aşiretimden iki kardeş intihar bombacısı olarak öldüler. Kardeşim bu okulda okumakla gerçek bir Müslüman olarak insanlara adil ve bilgi yaklaşacak. Tahammülsüzlükle değil. Çocuğu hizmet okulunda okuyan bir Pakistanlının gazetede yayınlanan sözleri ise şöyle. Her başarısızlığımızın arkasında Amerika ya da Batı'nın olduğunu düşünüyordum. Şimdi öğrendim ki asıl problem bizim içimizde. 9 Mayıs 2016 günü İslamabad'daki kız kolejinde 8. sınıfların bir dersine girdim. Öğrencilere büyüyünce ne olmak istediklerini sordum. Bir öğrenci, babam ve dedem Pensilvanya Üniversitesi mezunu. Ben de Pensilvanya Üniversitesi'nde okuyup mühendis olmak istiyorum dedi. Sınıftan çıktığımda okulun müdürü, o öğrencimiz Pakistan Milli Eğitim Bakanı'nın kızı dedi. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity College öğretim üyesi Johnson McMaster, hizmet üzerine yazdığı İnançlar Arası Diyalog Etiği kitabında 2012-13 döneminde ziyaret ettiği Pakistan'daki hizmet okullarında nüfusun sadece %1.6'sını teşkil eden Hristiyan azınlığın çocuklarının da okuduğuna dikkat çekiyor. Bu okulların direktörü Amil Bey, eskiden Oxford sistemiyle İngiltere'ye gidenler geri gelmiyordu. Hizmet okullarında okuyan çocuklar tekrar geri geliyor. Bu, Fethullah Gülen'in lokal vatansever altın nesiller yetiştirme projesine uyuyor diyordu. Pakistan'a dışarıdan gelip bir eğitim projesiyle bu kadar başarılı olan ikinci bir hareket yoktu. Mesela 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Genius Olimpiyatı'na Pakistan'dan katılan Şah Sahip Ezaj bu okulların öğrencisiydi. Pakistan'ın Pencap eyaletinde 2016'daki Cambridge sınavında İngilizce'de birinci olan Araba Haydar bu okulların öğrencisiydi. Pakistan'da medreseler, devlet okulları ve özel okullar yan yana faaliyet gösteriyordu. Her İslami grubun ayrı medreseleri vardı. Farklı grupların Lahore'daki iki ayrı büyük medresesine gittim. Bu durum aslında Pakistan'da 3 farklı kimlik ve 3 farklı insan tipi üretiyordu. İngilizlerden önceki tek eğitim sisteminde eğitim dili Farsça, konuşma dili Urduca iken şimdi oldukça parçalı bir eğitim sistemi vardı. Bu sakıncaları azaltmak için medreselere İngilizce ve matematik dersleri koymaya başlamışlardı. Karachi'deki Ned Üniversitesi'nde 2 Mayıs 2016 günü konuştuğumuz Dr. Faruk Hasan hizmet okulları ile ilgili şu önemli tespitleri yapıyor. Son 20 yılda Suudi parası çok geldi. Medrese ve mescitler açıldı. İran etkisi var. Pakistan toplumu ikisini de test etti ve bıktı. Çünkü kavgalarını bizim topluma taşıdılar. Sekteryan olguları kaşıdılar. Üçüncü seçeneği test etmeye başladık. Hizmet. Bu model alınmalı, aşırılıkçı değil, barışçıl. Bu modelde İslami çoğulculuk var. Bediüzzaman bizim düşmanımız diğer dinler ve medeniyetler değil, bizim ve diğer medeniyetlerin ortak düşmanı fakirlik, cehalet ve iftirak diyor. Cehalet, terörizm ve aşırılığın kaynağıdır. Fakirlik, cehaletin sonucudur. Bu bir fasit daire, ikisi birbirinin sonucu. Pencap Üniversitesi Rektörü Zafarullah Han, bu okullar bilim olimpiyatlarında başarılar elde ediyorlar. Öğrencileri sorumlu ve iyi insan olarak yetiştiriliyor. Pakistan'ın bu okullara ihtiyacı var diyor. Pakistanlı alim Mevlana Ahmet Ali Kasuri'nin Gülen ile ilgili fikirleri şöyleydi. Benim birinci şahsiyetim Fethullah Gülen. Fikirleri, temsil ettiği değerler, İslam'ı temsil tarzı, barış ve sevgi esas alması. Mevlana, Muhammed İkbal ve Fethullah Gülen. Sonsuz Nur kitabını yakın arkadaşlarıma hediye ettim. Keşke şu anda hizmet okullarında uygulanan sistem Pakistan'daki bütün okullarda uygulansa. 4 kızım var, 4'ü de eğitim sektöründe, bu ihtiyacı biliyorum. Lahore'daki Institute of Public Policy'nin başkan yardımcısı Sahit Najam, Gülen felsefesinin global dünya için önemini şöyle ifade ediyor. Dünyanın Darül Harp ve Darül İslam olarak ayrıldığı bir zamanda hizmet, bütün insanlığa hizmet etmek için ortaya çıktı. Benim için İslam'ın gerçek yüzü buydu. Bu okullar Pakistanlı yetiştiriyor. Dünya vizyonuna sahip sorumlu Pakistanlılar yetiştiriyor. Pakistan'ın İngilizce yayınlanan önde gelen gazetelerinden The News'un yayın yönetmeni Süheyl Umar'ın gözlemleri de farklı değildi. Hizmet hareketinin Pakistanlı mistiklerden farklı olarak, Hindistanlı mistiklerden farklı olarak iki avantajı var. Türkiye'den olması, merkez bir İslam ülkesi olması, bütün dünyaya konuşması, bütün dünyaya hitap eden bir mesaj üretmesi. Seküler ve askeri ideolojilerden farklı olarak tasavvuf kaynaklı İslam. Lahor Sufilerin bölgesi. 40-50 kilometre arayla birer ermişin mezarını bulursunuz. Lahor'da çok iyi okullar var. Eğer hizmet okulları burada isimlerinden söz ettiriyorlarsa demek ki başarılılar. 26 Ocak 2016 günü Los Angeles'ta görüştüğüm Kaliforniya Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Sofia Pandya hizmet okullarının Pakistan gibi ülkelerdeki önemine şöyle değiniyor. Pakistan ve Yemen gibi yörelerde medrese sistemi var. Hizmet buralarda çok okul üretti ve aileler çocuklarını bu okullara gönderme şansını elde etti. Hizmet buralarda aşırı akımlara karşı bir alternatif sunuyor. İslam dünyasında iyi eğitimli dini liderler, imamlar yok. Hizmet İslam'ın yumuşak yüzünü temsil ediyor. Hizmet mensupları İslam hakkında konuşmuyorlar, İslam'ı temsil ediyorlar. Bu İslam formu dışlayıcı değil, kuşatıcı İslam ve ultra selefi tekfir ideolojisine karşı. Erdoğan'ın okulları kapatırmak için gözüne kestirdiği ülkeler arasında Afganistan ve Pakistan da vardı. Sırf bu amaçla Pakistan'a 4 defa gitti. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif ve Pencap Eyaleti Başbakanı kardeşi Şahbaz Sharif'le defalarca görüştü. Katıldığı uluslararası toplantılarda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de en az 5 defa bu okulların kapatılmasını görüştü. Bir defasında Endonezya'dan dönerken uçağını Pakistan'ın başkenti İslamabad'a indirtip Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'le havaalanında yine bu konuyu konuştu. Ne yazık ki Pakistan hükümeti 2016 yılı Kasım ayında Erdoğan'ın baskılarına boyun eğip ülkedeki 108 öğretmenin aileleriyle birlikte ülkeden ayrılmalarını istedi. Oysa daha 2013'te Erdoğan Pakistan'a gittiğinde Nawaz Sharif yaptığı konuşmada bu okulları övmüştü. Bu karar üzerine Erdoğan Pakistan'a bir daha gitti. Ama Pakistan'daki yüksek mahkemeler hükümetin bu sınır dışı kararlarını durdurdular. Buna rağmen bu öğretmenler Birleşmiş Milletler'den sığınma istediler ve mağduriyetler yaşadılar. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Berkeley ve Johns Hopkins gibi üniversitelerde hocalık yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bu okulların Afganistan'ın geleceği için önemini bilen bir isimdi. Afganistan hükümeti bu okullarda görev yapan hizmet mensuplarının görevden alınması ve iade edilmesi taleplerini kesin bir şekilde reddetti. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Afganistan Demokrat Hukukçular Derneği Başkanı Abdüşükür Dadres, okulları karalamaya çalışan Erdoğan rejimine bir basın toplantısıyla cevap verdi ve bu okullardaki öğretmenlere terörist diyenler akıl hastanesine gidip akıl sağlıklarını kontrol ettirmeliler dedi. Afganistan Parlamentosu Maarif ve Yüksek Eğitim Komisyonu Başkanı Kemal Nasır Usuli'nin Erdoğan'a cevabı ise şöyleydi. Bu okullardan mezun öğrenciler dünyanın farklı ülkelerinde üniversite bitiriyor, dönüp Afganistan'a hizmet ediyorlar. Sonunda Erdoğan rejimi Afganistan'ı Türkiye'de üniversite eğitimi gören 5000 Afganlıyı sınır dışı etmekle ve Türkiye'de mülk sahibi olan Afganlıların mal varlıklarına el koymakla tehdit etti. Erdoğan, Afganistan'ın siyasi düzenini daha da istikrarsızlaştıracak tehditlerde de bulunuyordu. Afganistan hükümeti bu baskıya daha fazla direnemeyince bu sefer veliler devreye girdi. Okullarda okuyan 8000 öğrenci velisini temsil eden veli komitesi 1 milyon imza topladı. İlki 2009 yılında olmak üzere Irak'a gidişlerimde 1994 yılında açılmaya başlanmış buradaki hizmet okullarını ziyaret ettim. Erbil, Süleymaniye, Musul, Basra, Bağdat ve Kerkük'teki okullarda farklı etnik grup ve dini gruplara mensup binlerce öğrenci okuyordu. Irak coğrafyasındaki hizmet okulları 1994'te ilk olarak Kürtlerin yaşadığı ve Kürdistan olarak adlandırılan Irak'ın kuzey bölgesinde açıldı. 2014 yılında Irak coğrafyasındaki 32 okulda 14.500 öğrenci okuyordu. Bağdat ve Basra'da da okullar açılmıştı. Erbil'de ayrıca Işık adını taşıyan bir hizmet üniversitesi vardı. Bu üniversitenin bir kampüsü de Süleymaniye'deydi. Bağdat ve Basra'da Şiiler çocuklarını okutmak için bu okullardan daha fazla istiyordu. 2014 yılı Haziran ayında Musul'u ele geçiren IŞİD, Erbil'e doğru yürüyünce Türkiye'ye yaz tatiline gelmiş olan Irak'taki okullarda görevli 850 öğretmen ve yönetici tatillerini yarıda bırakıp Irak'a döndüler. 2016 itibariyle Irak coğrafyasındaki hizmet okullarında okuyan öğrenci sayısı 16 bine çıkmıştı. Kürdistan bölgesi hükümeti Erbil'deki üniversitenin Süleymaniye'deki kampüs için yeni bir arsa tahsis etti. Bu okullar etnik ve sekteryan çatışmalara IŞİD terörünün de eklenmesiyle 21. yüzyılın en vahşi katliamlarına sahne olan Irak coğrafyasında her etnik ve dini gruba mensup öğrencilerin yan yana okuduğu mekanlardı. Bir gün Kerkük valisi buradaki okulu ziyaret eder. Öğrencileri tanımak için adlarını, hangi aileye mensup olduklarını ve babalarının ne iş yaptıklarını sorar. Aldığı cevaplar karşısında hayretini gizleyemez. Bu çocuklar Sünni, Şii, Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan, Asuri ve Keldani gibi çok farklı ailelerden gelmektedir. Aralarındaki samimiyet ve sevgi dikkatini çeker. Vali öğrencilere şöyle hitap eder. Ben pek çoğunuzun babasını tanıyorum. Onlar mecliste, çarşıda, pazarda maalesef bir araya gelemedikleri gibi görüştüklerinde de anlaşmaktan mahrum bulunmaktadırlar. 2008'de açılan Kerkük'teki Kız Koleji, 2016'da üniversite sınavlarında Irak'ta birinci oldu. 2018 itibariyle Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye, Dohuk, Soran ve Kerkük'te kız liseleri vardı. IŞİD girene kadar Musul ve Ramadi'de de kız okulları vardı. Saddam Hüseyin'in Kürtleri zehirli gazla katlettiği Halepçe'deki kız ve erkek okullarında öğrencilerin tamamı bursa okutuluyordu. Erdoğan'ın hizmet okullarının kapatılması için en çok baskı yaptığı yerlerden biri burasıydı. Kürt bölgesi petrol akışı dahil birçok yönden Türkiye'ye bağımlıydı. Buna rağmen Kürdistan hükümeti Erdoğan'ın defalarca yaptığı çağrılara rağmen okulları kapatmadığı gibi Erdoğan'ın kurduğu vakfı da devretmedi. Bu okullar Irak Kürtlerinin en zor zamanlarında 1994'te açılmıştı. O yıllarda bu bölgede çatışmalar eksik olmuyordu. Buna rağmen öğretmenler okulları bırakıp Erbil'i terk etmediler. Diğer taraftan Kürt hükümeti bir anket yapmış ve halkın ezici bir çoğunluğunun okullardan memnuniyetini görmüştü. Erdoğan'ın Kürt hükümetine okulları kapatmazsanız bizdeki petrol paranızı alamazsınız tehditlerine rağmen Kürtler okullara dokunmadılar, hatta okulların imkanlarını daha da arttırdılar. Erbil'e bir ziyaretimde Erbil çarşısında hizmet okullarından mezun bir Kürt gencine bu okuldan mezun olmak sana ne kazandırdı dediğimde şu cevabı verdi. 4 dil biliyorum. Kürtçe ve Arapça biliyordum. Buna Türkçe ve İngilizce ilave oldu. Işık Koleji'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Türkiye'de okudum. İngiltere ve Amerika'da okuyan arkadaşlarım var. Şimdi İngilizcem sayesinde bütün dünya ile Türkçem sayesinde İstanbul ile ticaret yapıyorum. 1997 ve 2008'de gittiğim Gürcistan'da 5 hizmet okulu, 1 üniversite ve 5 ilkokul vardı. 1995'te açılan ve Uluslararası Karadeniz Üniversitesi adını taşıyan Tiflis'teki üniversitede 10 ayrı ülkeden 1000 öğrenci okuyordu. Kolejler ve ilkokullardaki öğrenci sayısı ise 1800 civarındaydı. Üniversitede Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Azeri, Ermeni, Yunan, Kürt öğrenciler bir arada okuyordu. Gürcistan'da iç savaş sırasında Devlet Başkanı Edward Shevardnadze suikast düzenlendiğinde güvenlik güçleri bölgedeki her yeri aradıkları halde hizmet okuluna girip arama yapma gereği duymuyorlardı. Fethullah Gülen'le ilgili bir kitap yazan Gürcü Profesör Nodari, "Bir annenin karnında çocuk taşıması gibi 9 ayda bitirdim kitabı. Kur'an bu dönemde yaşanıyor. Gürcü-Rus savaşı sırasında insanlar ülkeden ayrıldılar, hizmet mensupları buraya geldiler," diyordu. Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret ettim. 2016 yılı Haziran ayında Gürcistan'daki hizmet okullarının uzun yıllar genel müdürünü yapmış Mesut Bozkır'ın vefat haberi geldi. Gülen kendisini tanıyıp tanımadığımı sordu. Gürcistan'daki okulların programlarına katılmak için 2009'da Gürcistan'a gittiğimde tanıştığımı söyledim. Başkent Tiflis'te görüştüğümüz Mesut Bozkır'ın o günkü şu sözlerini not aldım. Şu anda Türkiye'den 3-4 bin aile gelse burada çocukları bizde okuyan Gürcü ailelerin evlerinde misafir edebilirim. Bu hizmet okullarının Gürcistan'da ne düzeyde benimsendiklerinin bir göstergesiydi. Fethullah Gülen'le 1990'lı yıllarda röportaj yapan İtalyan gazeteci Michel Zanucci ziyaret ettiği Gürcistan'daki hizmet kolejini şöyle anlatıyor. Tamamen Hristiyan bir ülkede ve öğrencilerin tamamına yakın Hristiyan ailelerin çocuğu olmasına rağmen Müslüman öğretmenler bu insanlara hizmet veriyor. Hem de arada hiçbir ırk bağı olmadan. Üstelik bu sadece Gürcistan'a özgü bir olay değil. Güney Afrika'da, Romanya'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da, Kamboçya'da, Vietnam'da. Ankara'da televizyon programı yaptım. 2013 yılında kanala staja gelen İpek Üniversitesi öğrencisi Leyla, Gürcistan'daki bir hizmet okulundan mezundu. Üniversitenin defilesinde ülkesinin geleneksel kıyafetleriyle yürüyen Leyla 4 dil biliyordu. Rusça, Gürcüce, Azerice ve Türkçe. Avustralya kıtasında hizmet okulları 1994'te açılmaya başlandı. 2009 itibariyle 16 hizmet okulu vardı. 2011 yılında Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Profesör Mehmet Altan'la birlikte Sidney'e gittik ve buradaki hizmet okullarının olimpiyat gecesine katıldık. Bu okullar Avustralya'ya gelen boşnaklar için yeni bir fırsat olmuştu. 2012'de bu okullardaki 2200 öğrencinin 200'ü boşnaktı. Buradaki hizmet okulları ve kültür merkezleri diğer kıtalarda olduğu gibi Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin ve birçok etnik gruba mensup insanların bir araya gelip buluştuğu, tanıştığı platformlardı. Moğolistan, Kamboçya, Vietnam, Hindistan ve Filipinlere 2016'da gitmeyi planlıyordum. Ancak Erdoğan rejimi muhaliflerin pasaportlarını iptal ediyor, bulundukları ülkelerde ajanları ile kaçırma teşebbüsünde bulunuyordu. Artık benim de Türkiye pasaportum güvenli değildi ve bu ülkelere gitmeyi ertelemek zorunda kaldım. Erdoğan'ın ajanları Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten NBA oyuncusu Enes Kanter'i 2017 yılı Mayıs ayında Endonezya'da kaçırma teşebbüsünde bulundu. 2016 itibariyle Moğolistan'daki 5 hizmet okulunda 1600 öğrenci okuyordu. 1998'de Moğolistan'daki ve 2002'de Kazakistan'daki kolejleri ziyaret eden Cenevre Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Pierre Montandon, Moğolistan'da bir pazar yerini gezerken hizmet okulunda okuyan 3 Moğol öğrenciyle karşılaşmıştı. Mükemmel bir İngilizceye sahip bu çocuklar tıp ve mühendislik dallarını tercih edip üniversiteyi Türkiye'de okumak istediklerini söylemişti. Profesör Montandon Moğolistan'daki okullar için şöyle diyordu. Ben orada çölün ortasında bir İsviçre gördüm. Bu profesyonellik Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasından geliyor. Bu kolejler Avrupa'ya Türk işçi akınının yaşandığı 1960'lı yıllarda başlamış olsaydı bugün Avrupa Türkiye'ye muhtaç olacaktı. Türkiye'nin kurucusu Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında Montandon'un dedesini eğitim danışmanı olarak Türkiye'ye davet etmişti. Ancak dedesi eşinin karşı çıkması üzerine o yıllarda Türkiye'ye gelememişti. Türkiye'ye gelip bu gelişmelere tanıklık yapmak torunu Montandon'a kısmet olmuştu. İstanbul'a gelip Gülen'le görüştüğünde Moğolistan'daki genç Türk öğretmenleri gördüm. Onlara bu fedakarlık ruhunu nasıl vermişsiniz hayret ettim diyen İsviçreli profesör Gülen'in Yitirilmiş Cennete Doğru kitabını okuyunca tepkisi şöyle oldu. Bu kitap benim eğitimimle uyumlu bir ahlak dersi. Bu dinamik ve yenileştirici İslam'ın bugünün Avrupa'sında şüphesiz yeri vardır. Moğolistan'daki bu okullar 2016'da uluslararası kalite ödülü aldılar. Moğolistan'daki okulları kapattırmayı başaramayan Erdoğan son olarak Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarının da içinde bulunduğu bir heyeti gönderip madem okulları kapatmıyorsunuz bu okulları yöneten hizmet mensuplarını ülkenizden çıkarın size 300 milyon dolar yardım yapayım teklifinde bulundu ama Moğollar Erdoğan'a olumlu cevap vermediler. Bir süre sonra Erdoğan'ın ajanları Moğolistan'daki okulların genel müdürü Veysel Akçay'ı kaçırma teşebbüsünde bulundu. Veysel Akçay 27 Temmuz 2018 günü Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da kaçırıldı. Onu götürecek istihbarat uçağı havaalanında bekliyordu. Olayın duyulmasıyla Moğolistan'da şiddetli tepkiler yükseldi. Moğol hükümeti Veysel Akçay serbest kalana kadar bu uçağın kalkışına izin vermedi. Böylece Erdoğan'ın ajanları çaresiz Veysel Akça'yı serbest bıraktılar. Nüfusun %95'i Budist olan Kamboçya'daki hizmet okulu sayısı 2008 itibariyle 3'tü ve bu okullarda 1000 öğrenci okuyordu. 1975'te iktidarı ele geçiren Pol Pot'un yaptığı katliamla 20. yüzyılın en büyük insan kayıplarından birini yaşandı Kamboçya'da. Başkent Phnom Penh'de okul 1997'de açılmış ve eğitim öğretime bir öğrenciyle başlamıştı. Burası aynı zamanda Angkor Wat adını taşıyan dünyanın en büyük Budist tapınağının bulunduğu şehirdi. Bu okula 1998'de girip 2002 yılında mezun olan, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren ve Amerika Birleşik Devletleri'nde master yapan Kamboçyalı bir öğrenciyle tanıştım. Öğretmenlerinin kısaca Dom diye çağırdığı Sok Udom Det adındaki bu öğrenci okula başladığında 13 yaşındaydı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren ve Amerika'da Ohio Üniversitesi'nde Güneydoğu Asya Çalışmaları Merkezi'nde master yapan Dom, mezun olduğu hizmet okulunu tek cümlede şöyle anlatıyor. Bu okul küresel dünyaya adım attığım yerdir. Kamboçya, Türkiye ve Tayland'daki okulları ziyaret eden Kaliforniya'daki Baptist Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Daniel Skubik, Los Angeles'ta 2016 yılı Ocak ayında yaptığımız görüşmede şunları anlattı. Eğitim boyutu en çok bizi etkiledi. Din dersi yok okullarda ama Allah'ın öğrenci ve öğretmenlere rehberlik ettiğini gördük. Bunu daha önce hiçbir okulda görmedik. Hiçbir dinin öğretilmediği bu sınıflarda Allah'ı gördük. Öğretmenler kendilerini bütünüyle okullarına ve öğrencilerine veriyorlar. Saat 08 ve 16 arası öğretmenleri değil, 24 saat ve bir haftanın öğretmenleri. Bunu Tayland, Türkiye ve Kamboçya'da gördük. Vietnam ve Tayvan'daki okulları ziyaret edip oradaki öğretmenleri ve öğrencileri görünce ağlayan arkadaşlarım var. Love is a Verb filmini izlediğimizde yapımcı dedi ki, ben inançlı bir insan değilim ama Gülen'in bir holy man, yani Allah adamı olduğunu biliyorum. Fethullah Gülen evrensel değerlerden bahsederken dini değerlerden bahsetmiyor. İnanan ve inanmayan farkı da yok. Herkes için adalet, Allah sevgisi ve Allah için sevmek diyor. Tayland'daki bu okullarda Budist, Hindu, Müslüman ve Hristiyan olmak üzere 4 dine mensup öğrenciler okuyordu. Vietnam'da da hizmet okulları vardı. Vietnam'daki 3 hizmet okulunda okuyan öğrenci sayısı 500'dü. Erdoğan Afrika'dan Asya'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya görüştü. Devlet başkanlarına hizmet okullarını kapatmaları karşılığında çeşitli ekonomik işbirliği anlaşmaları ve yardım teklifleri yapıyordu. Bir Asya ülkesinin devlet başkanı bu teklifleri reddedince Erdoğan çaresiz şöyle mırıldanıyor. Bu adam satın alınamaz. Afrika'daki birçok devlet başkanı Erdoğan'dan gelen astronomik rakamları reddederek onurlu duruşlarıyla tarihe geçtiler. Erdoğan her ülkede Gülen ve hizmet hareketi için farklı argümanlar kullanıyordu. Rusya devlet başkanı Putin'e verdiği dosyalarda bunlar Amerika için çalışıyor derken, Amerika'ya verilen dosyada bunlar radikal dinci, şeriat devleti kurmak istiyor deniliyordu. Erdoğan, Şubat 2014 kış olimpiyatlarının açılışı için gittiği Soçi'de Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e okulları kapatmaları için birer dosya verdi. Irak'ta Kürdistan yönetimine yaptığı gibi birçok ülkeye kredi kesme, devlet şirketlerinin ihalelerini iptal etme gibi tehditlerde bulunuyordu. Mesela Azerbaycan'ı Türkiye'de 17 milyarlık iş yapan devlet petrol şirketi Sokar üzerinden tehdit ediyordu. Erdoğan Azerbaycan'a gittiğinde buradaki hizmet okullarından mezun öğrencilerin devlet kademelerindeki görevlerinden alınmalarını istedi. Fethullah Gülen 13 Aralık 2014 günü Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da yayınlanan röportajında Erdoğan'ın okulları kapatırma girişimlerine dair soruya şu cevabı veriyor. Erdoğan her ülkede bize karşı ayrı argümanlar bulmaya çalışıyor. Orta Asya'daki eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Amerika'nın ajanları olduğumuzu söylüyor. Amerika'da fundamentalist dinciler olduğumuzu, İslam ülkelerinde ise çocuklarını dinden uzaklaştırdığımızı söylüyorlar. Bu yolla Erdoğan dostluk köprülerini yıkıyor, paranoyasını Türkiye dışına taşırıyor ve ülkeye zarar veriyor. Erdoğan'ın sırf okulları kapatırmak için defalarca gittiği Afrika ülkelerinde yaşanan olaylar ibret vericidir. 2014 yılı Nisan ayında Kenya'ya gittiğinde Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya okulları kapatma karşılığında Kenya devlet okullarını tabletlerle donatmayı vaat etti. 2016 yılında Kenya'ya bir daha gitti Erdoğan. Bu sefer okulların kapatılması karşılığında $1.5 milyar yatırım sözü verdi. Kenya Cumhurbaşkanı'nın cevabı çok netti. Daha önce de konuştuk. Raporlar hazırladık. Bu okullar başarılı. Kapatamayız. Bu konuyu burada kapatalım. Bu gezisinde Uganda'ya da giden Erdoğan, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den aynı cevabı aldı. Museveni, hizmet hareketine terör örgütü diyen Erdoğan'a "Delilleriniz nedir? Mahkeme kararlarınızı gönderin. Hukukçularımı inceleteceğim, gereğini yapacağım" cevabını verdi. Uganda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Somali'deki faaliyetlerinden dolayı da uyardı. "Size Somali ile ilgili sorularım var. Gönderdiğiniz paralar teröristlerin eline geçiyor. Üzerinize vazife olmayan şeylere karışmayın. Benim orada askerlerim ölüyor. Siz sadece insani yardım işleriyle ilgilenin." Erdoğan 2016 yılı Eylül ayında görüştü. Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'dan aynı taleplerde bulundu. Sonuç alamadı. Bu sefer Eğitim Bakanlığı Güney Afrika'ya gönderdi. Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma 5 Ekim 2017 günü görüştüğü Erdoğan'ın Eğitim Bakanı'na şunları söyledi. "Bana da terörist dediler. Hapis yattım, sürgüne gittim. Terör yuvası dediğiniz eğitim kurumunu ben açtım. Bir daha kardeşlerim dediğim insanlara terörist demeyin. Bu taleplerle yanıma gelmeyin. Burası demokratik bir ülke." Erdoğan küçük bir Afrika ülkesi olan 2 milyon nüfuslu Gambiya'daki bir okulun kapatılması için $300 milyon kredi vaadinde bulundu. Okul geçici olarak kapandı, sonra tekrar açıldı. Cibuti'ye gittiğinde okulları kapatın dedi, halbuki burada okul yoktu. Önemli bir Afrika ülkesinin devlet başkanı Erdoğan için şöyle diyordu. "Amerika'da başkanlara uygulandığı gibi Türkiye'de de siyaseti iki dönemle sınırlamak lazım. Erdoğan 3. döneminden itibaren yoldan çıktı. Erdoğan'ın 2010 yılından itibaren yaşadığı güç zehirlenmesini en doğru ifade eden sözlerden biriydi bu. Erdoğan 2015 yılı yazında gitti Endonezya'da. Buradaki 6 hizmet okulunun kapatılması için Endonezya devletine dosya verdiğini uçağındaki gazeteciler açıkladı. Dosyada Endonezya'daki hizmete mensup veya sempatiyle bakan iş adamlarının isimleri de vardı. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Beyaz Saray tarafından yalanlanan ilk başbakan oldu. "Gülen'i Obama'dan istedim. Obama mesajı aldım" dedi. Sözleri üzerine Beyaz Saray bu sözlerin doğru olmadığını bütün dünyaya duyurdu. Bunun üzerine Erdoğan, "Amerika bunları destekliyor, Obama 8 yıl boyunca beni aldattı" demeye başladı. Aynı şeyi yeni başkan Trump'a da yaptı. Trump da onu yalanladı. "Efsanevi bir seçim zaferi kazandınız, seçilmeniz Orta Doğu'da büyük umutlar uyandırdı" ifadeleriyle Trump'a yanaşmaya çalıştı. Son ABD'ye gidişinde $11 milyar uçak anlaşması imzaladı. Ama ABD yönetiminden yüz bulamadı. Bu sefer "ABD bize karşı dürüst değil, artık Rusya ile yola devam edeceğiz" demeye başladı. Latin Amerika ülkesi Brezilya'da 400 civarında Türk vardı ve bunların yaklaşık 1/3 hizmet hareketine mensuptu. Erdoğan buradaki okulları ve diyalog merkezlerini kapattırmak için Brezilya'ya bir seyahat planlıyordu. Brezilya hükümeti bunu kabul etmedi. Erdoğan rejimi buradaki hizmet mensuplarını takip etmesi için bu ülkeye ajanlar gönderdi. Erdoğan'ın gidemediği ülkelerden biri Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan'dı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz Atambayev'in 2014 yılı Haziran ayında Ankara yaptığı ziyarette Erdoğan, onu ülkesindeki hizmet kurumlarını kapatmaya ikna etmek için bir saatten fazla konuştu. Erdoğan, "Bunlar benim düşmanlarım, sen bunları tanımıyorsun, bunlar sana da darbe yapar" diyordu. Atambayev'in cevabı şöyle oldu. "Okulları kapatamam, bunu halka izah edemem. Kırgız halkı da böyle bir şey kabul etmez. Bence Türkiye'deki 75 milyonu kucakla." Bunun üzerine Erdoğan imzalanacak anlaşmadaki bütün yardım maddelerini geri çekti ve Erdoğan Asya ve Afrika'da birçok ülkeye defalarca ziyaretler yapmasına rağmen bu tarihten itibaren Kırgızistan'a hiç gitmedi. Kırgız Cumhurbaşkanı yüksek miktardaki kredi tekliflerini, yardım paralarını ve hatta Erdoğan'ın bir özel uçağının kendisine verilmesi teklifini kabul etmedi. Atambayev'in görev süresi bitince Erdoğan 2018'in Eylül ayında Kırgızistan'a gitti ama Kırgızistan'ın yeni cumhurbaşkanı Soronbay Jeenbekov'dan da aynı cevabı aldı. Kırgızlara 130 kişilik bir liste veren Erdoğan 13 kişinin acilen sınır dışı edilmesini istiyordu ama amaçlarına ulaşamadı. Erdoğan Kazakistan'daki hizmet okullarını kapatmak ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri Türkiye'ye getirip hapse atmak için 2017 yılı Eylül'ünde bir daha Kazakistan'a gitti. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev okulların kapatılması talebini tekrar reddederek Erdoğan'a şu tarihi cevabı verip konuyu kapattı. "Bu öğretmenler suçlu ise bana delil getirin. Bu öğretmenlerin hiçbir suçu yok ve ben onlara kötülük yapamam. Bunları teslim edemeyiz. 2017'nin Ekim ayında Türkiye'ye giden Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'den Erdoğan'ın isteği bu ülkede bulunan 1000 hizmet mensubunun sınır dışı edilmesiydi. Nijerya Dışişleri Bakanlığı'ndan 23 Ekim 2007 günü yapılan açıklama şöyleydi. Türkiye'nin hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla istediği 1000 kişiyi iade etmiyoruz. Nijerya'da yasal yollarla bulunan herkes Nijerya ve uluslararası kanunların koruması altındadır. Nijerya, hizmet okulları ve hastanelerinin kapatılması talebini de reddetti. 2017 yılı Mayıs ayında gittiği Hindistan'da hizmet mensuplarının sınır dışı edilmesini isteyen Erdoğan, bir yıl sonra 2018'in Mayıs ayında İngiltere'ye gittiğinde 15 Mayıs 2018 günü görüştüğü İngiltere Başbakanı Theresa May'e İngiltere'deki hizmet mensuplarının listesini vererek bunların Türkiye'ye verilmesini istedi. O gün İngiltere Yazarlar Birliği ve İnsan Hakları Kuruluşları görüşmenin yapıldığı yere gelerek Erdoğan'ı pankartlarla protesto ettiler. Bütün bu ülkeler neden Erdoğan'ın sözlerine itibar etmediler? Çünkü yıllardır hizmet mensupları ve hizmet kurumlarını bu kurumların nasıl insanlar yetiştirdiğini biliyorlardı. 9. 10. ve 11. bölümlerde dünyanın dört bucağına iyilik ve hizmet için dağılan bu adanmış insanlara ilham veren global dünyanın bayizi Fethullah Gülen'in vizyonunu bulacaksınız.